Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Geçtiğimiz 2 hafta programımızda biraz kültürel diplomasi konusunu ve kamu diplomasisi meselesini masaya yatırmıştık. Bu programda inşallah geçen 2 hafta devam eden programımızın devamı niteliğinde bir program olacak. Onların tamamlayıcısı tarzında bir program olacak. Kültürel diplomasiyi başka veçeleriyle masaya yatıracağız kıymetli hocamızla beraber. İnşallah yaklaşık 1 saat boyunca bendeniz İbrahim Baran ve değerli hocamız Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birlikte olacaksınız. Hocam programımıza hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhaba İbrahim Bey. Ben de dinleyicilerimizi selamlıyorum. İnşallah güzel bir programla tekrardan dinleyicilerimizin karşısında olacağız.
İnşallah hocam. Şuradan başlayalım hocam isterseniz. Kültürel diplomasiyi tanımlayalım. Kültürel diplomasi üzerine biraz geçen hafta konuşmuştuk ama tam olarak tanımlamak istersek kültürel diplomasiyi neler söylemek istersiniz?
Evet, yaklaşık 2 haftadır yumuşak güç, kamu diplomasisini konuşuyoruz. Ve çok az da olsa kültürel diplomasiye de dokunduğumuz alanlar oldu, noktalar oldu. Genel olarak şunu söyleyebiliriz. Kültürel diplomasi, karşılıklı anlayışı geliştirmek için fikirlerin, bilginin, sanatın ve diğer kültürel öğelerin ülkeler ve ülke halkları arasındaki alışverişidir. Yani kendi dilini diğer insanlara öğretmek, ülkenin politikasını kültürel ögeler üzerinden başka halklara anlatabileceğimiz faaliyetler bütünüdür diye belki tanımlayabiliriz. Ama aynı kamu diplomasisinde söylediğimiz gibi kültürel diplomasisinin de böyle üzerinde uzlaşılmış bir tanımı yok. Yani ülkelerin kültürel ve siyasi değerlerini diğer ülkelere tanıtmak için kullandıkları araçların tamamı olarak da tanımlanabilir. Yani bunun içerisine dil öğretimi, yani Türkçenin yabancılara öğretiminden tutun, eğitim ve kültürel sanatsal alanlardaki değişik programlarına kadar birçok alanı ihtiva eder diyebiliriz. Ve genel olarak da bu kültür, sanat, dil öğretimi faaliyetleriyle hatta üniversiteler bilim ve teknolojiyi kullanarak başkalarını cezbetme ve hayran bıraktırma politikasıdır da diyebiliriz aslında.
Evet hocam, kamu diplomasisi, yumuşak güç kavramı, kültürel diplomasi bunlar dış politikanın tamamlayıcı unsurlarıdır. Bu şekilde tanımlamak veya özetlemek mümkün müdür?
Tabii, aslında 2 haftadır yaklaşık şunu söylüyoruz. Artık dünya değişiyor. Hatta değil mi? Belli dönüm noktaları var. İşte Soğuk Savaş bitti. 11 Eylül oldu. Şimdi Covid-19 oluyor. Yani habire dünya siyaseti değişiyor ve siyaset yapma, dış politika yapma araçları da değişiyor. O yüzden artık geleneksel o klasik diplomasi dediğimiz, dış politika dediğimiz şeyler belki işlevselliğini yitiriyor. Yeni alanlar açılıyor. İşte kültürel diplomasi de bunlardan bir tanesiydi. Genel olarak biz kültürel diplomasiyi kamu diplomasisinin altında genellikle değerlendiriyoruz ama öyle görülüyor ki kültürün ve kültürel diplomasinin önemi gittikçe artıyor ve bu alan dış politika yapımı alanında gittikçe tebarüz eden, ayrışan bir disiplin, bir alan olmaya da aday diye düşünüyorum ben açıkçası.
Eyvallah. Peki kültürel diplomasi ne zaman ortaya çıktı hocam kavramsal olarak?
Kültürel diplomasinin ne zaman ortaya çıktığını da böyle çok nokta atışı bir tarih vererek belki söylemek zor. Hatırlarsanız kamu diplomasisi için modern anlamda işte 1960'lar gibi tarihler vermiştik. Kültürel diplomaside de bir böyle çok önceye giden örneklerden bahsetmek mümkün. Ama genel anlamda 2. Dünya Savaşı sonrası yine belki 1960'lar gibi tarihler verilebilir. Ama şunu söyleyelim ki gerek başka milletlerin, toplumların tarihinden gerekse bizim tarihimizden kültürel diplomasi noktasında önemli örnekler verilebilir. Örneğin yani bizim yani bu programımızda bir tarih programı olduğu için bu örneklere özellikle vurgu yapmak istiyorum. Mesela 1492'de Endülüs Emevilerinin İspanya'dan kovulması üzerine Osmanlı'daki Yahudilerin bizzat mektuplar göndererek İspanya'daki dindaşlarını Osmanlı'ya davet ettiklerini biliyoruz. Yani niye? Çünkü bu insanlar ne diyordu? Biz burada dinimizi, ibadetlerimizi özgürce yapabiliyoruz, karışanımız yok, rahat ve özgür bir ortamda yaşıyoruz diyorlardı. Bunu bir Yahudinin, bir Müslüman toplumunda bir Yahudinin söyleyebilmesi kıymetlidir. Ya da bir başka örnek, yine hepimizin hatırlayacağı üzere, İstanbul'un fethi öncesinde Konstantinopolis'te yaşayan Ortodoksların şu ifadesi hepimizin kulağındadır. Latin serpuşu başlığı görmektense Osmanlı sarığını görmeyi yeğlerim, tercih ederim.
Evet.
Yani şimdi bu nedir aslında? Osmanlı'nın adaleti, oluşturduğu güven duygusu bu insanlara bu cümleleri söyletiyor. Eğer siz de bugün değerlere yapmış olduğunuz vurgularla böyle bir imaj oluşturabiliyorsanız bu kültürel diplomasi, kamu diplomasi adına çok çok önemlidir. Ve biz şunu biliyoruz ki kültürel diplomasi barış inşa etmede çok önemlidir. Yani kültür ve sanatınızla savaşmazsınız genellikle. Dolayısıyla kültürel diplomasi değerler üzerinden yürür. İnsan haklarını savunmak, mazlumun yanında olmak, belki çevreye, ekolojiye sahip çıkmak gibi genel değerler, evrensel değerler vardır. Eğer bunlara sahip çıkarsanız ne diyelim, bir saygınlık oluşturursunuz ve düşmanlarınız da sizinle kolay kolay mücadele edemez. Hı-hı. Bu tür değer vurguları dostluk ve işbirliğini tetikler. Etkileşimleri oluşturur ve etkileşim dediğimiz şey de aslında yumuşak gücün en önemli unsurudur. Yani bugün bazı hususlar, yani insanlığın karşılaştığı bazı hususlar vardır ki bunları sert güçle çözemezsiniz. Geçen programımızda şunu yapmıştık. Sert güç, yumuşak güç ayrımı yapmıştık ama yumuşak güçle her şeyi de çözemezsiniz.
Evet.
Yani yumuşak gücünüzün, kamu diplomasisinizin kuvvetli olması tek başına yeterli değildir.
Hocam bazen ama bunun bazı anlamsız kaldığı zamanlar olabilir değil mi? Yani artık savaşmak kaçınılmazsa orada kültürel diplomasinin yahut kamu diplomasisinin de herhangi bir sonuç getirilmesi beklenemez.
Tabii, tam bunu kastediyordum ben de. Hı. Yani ben de bu alanda çalışan, hatta sahada olan birisi olarak bu kültürün, kültürel etkileşimin ne kadar önemli olduğunu yaşadığım bir sürede, mesela Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesi birden beni böyle 18. yüzyıla götürdü adeta. Hı hı. Yani bir tarihçi de olarak o Kırım işgalleri vesaire, Karadeniz'e sıcak suya inme politikaları vesaire. Yani şunu görüyorsunuz. Her şey bir defa yumuşak güçlü olmuyor. Kültürel diplomasiyle, kamu diplomasiyle çözülmüyor.
Hı hı.
Ama ya da şöyle söyleyelim. Yumuşak gücü kuvvetli olan ülkelerin aslında sert gücü de kuvvetli genellikle. Sert güç olmadan yumuşak gücün olması mümkün değil. Dolayısıyla bu ikisini akıllıca kullanmak belki de gerekiyor. Ama buradan şu noktaya gelmek istiyorum. Bugün dünyanın karşılaştığı, insanlığın karşılaştığı bazı sorunlar var ki bunlar da sert güçle çözülmez. Ne gibi? İşte küresel ısınma gibi. Hı-hı. Ne gibi? Göç ve mülteci yönetimi gibi. Yani küresel ısınmayı ordularınızla çözemezsiniz. Yani dünyadaki devletlerle, toplumlarla bir işbirliği yapmanız gerekiyor. Yani bu etkileşim, işbirliği, bunlar önemli kavramlar. Kamu diplomasi adına önemli şeyler. Dolayısıyla sorunuza tekraren cevap vermiş olayım. Yani bizim kendi tarihi derinliğimizde kültürel diplomasinin çok önemli örnekleri var. Hı. Ama modern bir kavram olarak daha ziyade 2. Dünya'dan sonra, belki de 1960'lardan sonra öne çıkan bir olgu olduğunu söyleyebiliriz kültürel diplomasinin.
Eyvallah hocam. Şimdi geçen programda Moğollar örneğini vermiştik, hatırlarsınız. Bir de aklıma evet. Şu geldi, yine belki de konuşmuşuzdur ama tekrar ahsen velevkenle 180 kabilinden olsun. Şimdi rahmetli Profesör Doktor Ömer Lütfü Barkan'ın bir tanımlaması vardı. Yani kolonizatör Türk dervişleri diye. Devlet-i Aliye evet. bir yeri fethetmeden önce oraya dervişanı gönderip ahalinin İslam'a ısındırılması konusunda bir takım çabalarda bulunuyordu. Bu tavrı da, bu çabayı da bir kültürel diplomasi hamlesi olarak değerlendirmek mümkün müdür sizce?
Evet. Belki daha böyle yeni yeni kullanmaya başladığımız dini diplomasi tabirine belki daha iyi uyuyor diyebiliriz. Hmm. Yani en genel anlamda kültürel diplomasiyi de dini diplomasiyi de içine alan kamu diplomasisinin bir örneğidir. Barkan'ın kolonizatör Türk dervişleri. Yani uç bölgelerindeki tekke ve zaviyelerin kurulmasının teşvik edilmesi, buradaki tasavvuf ehlinin özellikle sıcak tavırlarla gayrimüslimlere yaklaşması, onlara dini ve Müslüman toplumları anlatması ve kalplerini kazanması meselesidir. Ordular gelmeden önce bu insanların kalplerinin kazanılması meselesidir. İşte demin zikrettiğim bu Latin serpuşunu görmektense Osmanlı sarığını görmeye yeğlerim ifadesi aslında bu tür pratiklerin sonucu olarak ortaya çıkıyor. Bir de şunu da zikretmek lazım. Birazdan belki Türkiye'nin yapmış olduğu kültürel diplomasi faaliyetlerinden bahsedeceğiz ama evet. Bugün Türkiye yurt dışında yaptığı kültürel diplomasi faaliyetlerinde büyük oranda Osmanlı Devleti'nin yıllar önce, yüzyıllar önce yaptığı yatırımların meyvesini toplamaktadır. Yani Osmanlı'nın ne diyelim uygulamalarında göstermiş olduğu adalet, çok kültürlülük, efendime söyleyeyim ve birlikte yaşama tecrübesi gibi çok önemli pratikler aslında bugün bizim gönül coğrafyamız diye tabir ettiğimiz eski Osmanlı topraklarında Türklerin çok rağbetle karşılanmasına, çok ne diyelim sıcak bir şekilde karşılanmasına neden oluyor. Yani bizim böyle bir arka planımız var, böyle bir avantajımız var. Bu da Türkiye'ye özellikle yakın coğrafyasında kültürel diplomasinde büyük bir imkan sağlıyor diyebiliriz.
Eyvallah. Sert gücü önemli düzeyde olan devletlerin, toplumların kültürel diplomasilerinin de yumuşak güçlerinin de güçlü olduğunu ifade buyurdunuz. Şimdi dünyada bugün büyük devlet, tırnak içerisinde süper güç denilebilecek birkaç tane ülkeden söz ediliyor. Mesela bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri, bir tanesi Çin, işte biraz daha perde arkasından dünyayı yönetmeye mütemayil olan İngiltere'den söz edebiliriz. Keza Avrupa Birliği'nin en önemli mesajcılarından bir tanesi olan Almanya'dan bahsedebiliriz. Bunların hocam kültürel diplomasi bağlamında kurduğu bir takım enstitüler var. Bu enstitülerin mahiyetleri ve kültürel diplomasiye bu ülkeler adına sundukları katkılar bağlamında neler söylemek istersiniz?
Evet. Öncelikle şunu tekraren söylemiş olayım. Evet, yumuşak gücü olan devletlerin önemli bir kısmı aynı zamanda sert güce de sahipler.
Evet.
Ama sert güce sahip her devletin yumuşak gücü olduğunu söyleyemiyoruz. Hı hı. Yani mesela aklıma gelen ilk örnek Kuzey Kore. Kuzey Kore belki nükleer silahlara sahip, belki Güney Kore'ye karşı askeri bir üstünlüğü olabilir ama Kuzey Kore'nin hiçbir yumuşak gücü yok. Evet. Yani zaten dışarıya kapalı bir ülke. Dolayısıyla evet yumuşak gücü varsa bir ülkenin çok büyük oranda da aslında sert gücünün olduğu söylenebilir.
Çok özür dilerim hocam. Şöyle o zaman ifademi şöyle tahsih edeyim. Yumuşak güç unsurlarını kuvvetlendirmeye çalışan devletlerin sert güçlerinin de aynı oranda güçlü olduğunu söylemek yerine o halde biraz daha perspektifle alakalı bir duruma karşı karşıyayız değil mi? Yani bu perspektifi gören küresel ölçekte yumuşak güç unsurlarını kullanarak bir şeyler yapabileceğini düşünen ülkeler daha çok yumuşak güç unsurlarına yatırım yapıyorlar.
Aynen öyle. Yani bazı hususlar vardır. Yumuşak gücünüzle, kamu diplomasi, kültürel diplomasiyle çözebilirsiniz. Ama bunları çözemediğiniz yerde askeri gücünüzün caydırıcılığını da göstermek durumunda kalabilirsiniz.
Evet.
İşte bu ikisini karşılaştığınız probleme göre ya da hangi sahada olduğunuza göre, yani belli ülkeye göre devlet yetkilileri karar veriyor. Ya da bazen işte yumuşak güçle sert gücü birleştirip, ki buna akıllı güç, smart power da deniyor, bunu da kullanabilir. Ama şunu ifade etmek lazım, artık kültür uluslararası ilişkilerde çok daha önemli bir yer tutmakta. Kültürün ve kültürel diplomasinin artan bir önemi söz konusu. Örneğin siz süper güçlerden bahsettiniz. İkinci Dünya Savaşı'ndan yaklaşık bir yarım asır boyunca, bir soğuk savaş süreci yaşadık. Bu soğuk savaş sürecinin en önemli aktörlerinden birisi olan Rusya bile artık kültür enstitüleri açıyor.
Evet.
İşte kapalı ve komünist rejimlerle çağdaştırılan Çin bile bugün dünyada 1000'e yakın Konfüçyüs Enstitüsü açmış durumda. Dolayısıyla bu kültür enstitülerinin varlığı hiçbir şekilde, ne diyelim, göz ardı edilemez. Bunun tarihi çok çok eskilere dayanıyor. Yani Fransa'nın Alliance François 1883'te kurulmuş. British Council 1934'te kurulmuş. Almanların Goethe Enstitüsü 1951 yılında kurulmuş.
Evet.
O yüzden birçok ülkede bu tür kültür kurumlarını görürsünüz ve bu kurumlar bir devletin kültürünü, tarihini, sanatını aktarmada çok çok önemli rol oynar. Ben mesela hem İngilizce hazırlık okudum, hem Almanca hazırlık okudum. İngilizce hazırlık okurken o zaman daha üniversite yılı hazırlıkta İstiklal Caddesi'ndeki British Council'a beni yönlendirdiler. İşte oradan hikaye kitapları alırsın, şöyle yaparsın, böyle yaparsın diye. Almanca öğrenirken benzer şekilde Goethe Enstitüsü ile bir şekilde tanışıyorsunuz. Dolayısıyla bu kültür kurumları o ülkeye açılan kapılar mahiyetinde oluyor genellikle. Ama arzu ederseniz biraz daha detaylara da girebiliriz ya da açabiliriz bu.
Buyursunlar hocam. Öncesinde şeyi söylemek isterim. Çin'in özellikle son yıllarda, hani gördüğüm için özellikle altını çizmek istedim, Afrika'da yaptığı faaliyetler var. Sadece Konfüçyüs Enstitüsü bağlamında değil, bir takım işte ticari yardımlar yaparak. Tabii onların felsefesi bir koyup beş almaktır. Yani bir yere 5 milyon dolar yatırım yaparlarsa oradan işte 50 milyon dolar geri dönüş almaya niyetlenirler. Bu şekilde çalışırlar. Dolayısıyla Çin burada son yıllarda kültürel diplomasinin yumuşak gücün önemini biraz daha anlayıp artık çok uzak coğrafyalarda bile mevcudiyetini göstermeye başladı.
Evet. Tabii Çin'in özellikle Afrika'daki açılımını ayrı değerlendirmek lazım. Çok daha belki enerji politikalarıyla, ekonomi politikalarıyla alakalı bir durum olduğunu düşünüyorum. Yumuşak güç unsuru Çin'in mesela daha çok Batı devletlerinde yoğun gözüküyor. Amerika'da, Avrupa'da yoğun gözüküyor. Yani kültürel anlamda Çin'in Afrika toplumlarında bir hayranlık uyandırmak istemesi daha ikincil, üçüncül planda kalır gibime geliyor. Yani çünkü Çin Afrika'da çok daha sert gücünü kullanarak alana, sahaya girebilir. Yani hatırlarsınız, sert güçte iki unsur vardı aslında. Bunlardan bir tanesi askeri güç, diğeri de ekonomik güçtü. Ve Çin bu anlamda daha çok ekonomik gücünü kullanıyor. İşte Afrika'nın limanlarını yapıyor, krediler ve vererek toplumları borçlandırıyor. Ama batılı ülkelerde, Avrupa'da ve Amerika'daki faaliyetlerinde daha çok Konfüçyüs Enstitüsü'nü görüyoruz. Çince'yi öğretmeye çalıştığını görüyorsunuz. Çin kültürüyle ilgili etkinlikler yaptığını görüyorsunuz. Dolayısıyla bugün 1000'e yakın Konfüçyüs Enstitüsü var. Hatta Çin'le ilgili şu tür makaleleri de okumak mümkün. Çin Komünist bir rejim, yani bu bile tartışılıyor artık, kapitalizme ne kadar döndüğünü hep görüyoruz Çin'in.
Evet.
Dolayısıyla Çin, Konfüçyüs Enstitüleri üzerinden Çin kültürünü ihraç mı ediyor ya da o komünist değerleri yurt dışına mı taşıyor tarzında yaklaşımlar nedeniyle Amerika'da özellikle bazı enstitülerin, Konfüçyüs Enstitülerinin kapatıldığını görüyoruz.
Hı hı.
Yani zaman zaman bu enstitülerin Truva atı olarak kullanılıp kullanılmadığı da gündeme geliyor.
Evet.
Aynen öyle. O yüzden yani bu tür enstitüler özellikle dil öğretiminde önemli. Mesela dinleyicilerimizden ne kadarı bilir bilmiyorum ama Türkiye'de de Konfüçyüs Enstitüleri var.
Hı.
Özellikle üniversiteler bünyesinde açılıyor. Konfüçyüs'ün böyle bir stratejisi var. İşte ODTÜ'de, Boğaziçi'de galiba birkaç üniversitede daha var. Yani Çince öğretimiyle, başlamak suretiyle ama Çin kültürü ve sanatını da anlatmak üzere kurulmuş kültür kurumları olarak görülebilir bunlar.
Eyvallah. Hocam bir ara verelim isterseniz. Aranın ardından biraz British Council'la Goethe Enstitüsü ile kültürel diplomasiyi konuşmaya devam edelim. Efendim sohbetimize bir virgül koyuyoruz. İnşallah kısa bir aradan sonra tekrar huzurlarınızda olacağız. Efendim aranın ardından tekrar huzurlarınızdayız. Erkam Radyo'da Tarihin Derinlerine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve İstanbul Teknik Üniversitesi öğretim üyesi değerli hocamız Doçent Doktor Ebubekir Ceylan'la birliktesiniz. Programımızda kültürel diplomasiyi masaya yatırıyoruz. Biraz derinlemesine detaylı bir şekilde konuşmaya çalışıyoruz. Aradan önce de kültürel diplomasinin tanımını ve dünyadaki örnekleri üzerinden biraz konuyu değerlendirmeye çalıştık. Hocam şuradan devam edelim isterseniz. Kültürel diplomasi unsurları nelerdir ve nasıl çalışırlar?
Evet. Kültürel diplomasi öncelikle çok uzun ve ince bir yoldur. Belki böyle tabir etmek lazım. Yani kültürel diplomaside yaptığınız faaliyetlerin geri dönüşünü, meyvesini bir defa kısa zamanda beklememeniz gerekiyor. Demin de aradan önce ifade etmiştim. Yani bugün Türkiye yakın coğrafyasında kültürel diplomasi anlamında aktifse aslında bu Osmanlı'nın yaptığı yatırımların geri dönüşleridir.
Evet.
Bunu biliyoruz. Dolayısıyla kültürel diplomasi adeta nasıl ki bir böyle danteli ince ince işlersiniz, onun gibi uzun bir, yorucu bir yol kapsamında uzun vadeli düşünülmesi gereken bir şeydir bir defa. Birinci kısımda yine Osmanlı'dan bazı örnekler verdik ama mesela daha yakın dönemden kültürel diplomasi, yani son dönem Osmanlı'dan, Cumhuriyet'ten de örnekler verecek olursak, mesela Abdülhamit döneminde 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı'nın ve Osmanlı dünyasının Avrupa'daki dünya fuarlarında tanıtıldığını görüyoruz. O zamanlar dünya fuarları düzenleniyor. Bunlar Paris'te, Londra'da, çeşitli Avrupa başkentlerinde ve Osmanlı da kendisini o fuarlarda bir yer edinerek, bir köşe edinerek, bazen bir cami, bir köşk, bir kahvehane, bir hamam sembolü ya da ne diyelim modelleri orada yapılarak Osmanlı kültürünün tanıtılmaya çalışıldığını biliyoruz, kaynaklardan okuyoruz.
Hı-hı.
Mesela daha önce de bu önceki haftalarda vermiştim. Cumhuriyet döneminde 1926 yılında Karadeniz isimli bir gemi Türk mallarıyla, ürünleriyle doldurularak Avrupa limanlarına doğru bir seyahate çıkıyor.
Evet.
Yani Türkiye'yi ürünleriyle birlikte tanıtmaya çalıştığını görüyoruz. Böyle bir ülke tanıtımı yaptığını görüyoruz. Aslında demin dünya fuarlarından bahsettim. Osmanlı döneminde son dönem. Bugün mesela Türkiye'nin, Türkiye Cumhuriyeti'nin de Expo fuarlarına ev sahipliği yaptığını biliyoruz.
Hı hı.
İşte 2016 yılında Antalya'da yapıldı. Ya da diğer taraftan güncel olduğu için söyleyeyim, Formula 1 yarışlarını Türkiye'ye almaya çalışıyorsunuz. Niye? Çünkü milyarlarca insan sizi izliyor, sizi takip ediyor. ülke tanıtımı için bunlar çok çok önemli fırsatlar. Bu bakımdan bu tür etkinlikler önemli. Ama bu kültürel diplomasi işini kimler yapar diye, aktörleri kimlerdir diye düşündüğümüzde çok geniş bir yelpazeyi görüyoruz. Yani hani artık yeni bir diplomasi tarzı var dedik. Yani diplomasi dediğimiz şey sadece işte akredite edilmiş diplomatlar tarafından yapılmıyor. Evet. Dolayısıyla kültürel diplomasi de kültür kurumları, STK'lar, üniversiteler, belediyeler, sanatçılar, hatta bilim adamları gibi böyle çok geniş bir yelpazenin bulunduğu bir aktörler grubu var aslında. Yani Dışişleri Bakanlığı içerisinde Kültürel Diplomasi Genel Müdürlüğü olabilir, Enformasyon Genel Müdürlüğü olabilir ama bazen işte ismini vermeyeceğim belli STK'ların Avrupa'da yaptığı kültür sanat faaliyetleri çok daha büyük bir etkiye sahip oluyor. Hı hı. Ya da bazen dinleyicilerimiz de bilir, belli bir ülkeyle kültür yılı anlaşmaları yapılıyor. İşte diyelim ki Katar'la Türkiye arasında kültür yılı ilan edildiğinde karşılıklı olarak bu kültürler ülkelerde tanıtılıyor. Ya da Çin'de Türk yılı ilan edildiğinde biz ne diyoruz? Bu sene işte şu kadar milyon Çinli turist gelecek diyoruz. Evet. Bunlar da çok önemli tabii. Diğer taraftan mesela belediyeleri zikrettik. Belediyelerin, Türkiye'deki belediyelerin yurt dışında çok ciddi kardeş belediyeleri var. Ve bunlar ikili diyaloglar açısından çok çok önemli. Bundan sadece kısa bir örnek vermek istiyorum. Mesela bu Ertuğrul Fırkateyni faciasının 125. yıl dönümünü biz 2015 yılında kutlamıştık. Ve bu kapsamda mesela Mersin Belediyesi ile Koshimoto Japonya'daki belediye arasında bir dizi etkinlik yapıldı. Hatta bunlardan bir tanesi televizyon filmine dönüştü. Sinema filmine dönüştü, pardon. Ve sinemalarda oynadı. Son televizyonlarda da ara ara oynuyor. Dolayısıyla bu tür faaliyetler çok çok önemli. Karşılıklı, yani kültürel diplomasinin en önemli anahtar kelimelerinden bir tanesi etkileşimdir. Yani tek yönlü bir ilişkiden bahsetmiyoruz. Siz aslında kültürünüzü, sanatınızı yabancı bir ülkeye tanıtırken onlarınkini de öğrenmeniz lazım ki etkileşim tam anlamıyla doğru bir şekilde olsun. Bu etkileşimde aslında siz de kültürünüzü, sanatınızı, tarihinizi ve dilinizi nasıl öğretmeniz gerektiğini de bir şekilde öğrenmiş olursunuz. O yüzden bu süreç gerçekten çok uzun bir süreç ve bazen de çok kolay bir şekilde aslında zedelenebilen bir süreç. Yani biz eğer bu Bosna Hersek'teki Boşnaklar bize rağbet gösteriyorsa, Türkiye'yi seviyorlarsa Fatih Sultan Mehmet'in katkısı vardı. Ama küçük ve radikal bir yanlış bu algıların bozulmasında çok kolay da neden olabilir. Örneğin geçen haftalarda kamu diplomasisini konuşurken Amerika'nın ülke imajının işte fırsatlar ve özgürlükler ülkesi olduğunu söylemiştik. Ama Amerika'nın örneğin Irak'ı haksız bir şekilde yalanlarla işgal etmesi, Guantanamo'da ve Abu Ghraib'de yapmış oldukları insan hakları ihlalleriyle bu imaj, bu ülke imajı yerle bir olmuş durumda. Evet. Hele ki Trump dönemindeki şantajlar, tehditler vesaire Amerika'nın hiç de demokratik bir ülke olmadığını, hatta şeyi de düşünün, yani Twitter ve sosyal medya gibi mecraların bile ne kadar tehdit altında olduğunu Amerika'da hep birlikte gördük. Dolayısıyla kültürel diplomasi uzun ve ince bir yol dedik ama aynı zamanda yanlış uygulamalardan ya da devletler arasındaki krizlerden de en kolay şekilde etkilenen bir alandır. Yani eğer işte Türkiye Mısır'la ilişkisi problemli olduğunda hemen yansımasını Mısır'daki Türk dizilerinin yasaklanması şeklinde görebilirsiniz.
Evet.
Bunlar kültürel diplomasinin ne diyelim handikaplarıdır. Ama doğru bir şekilde kültürel diplomasi yapıldığında çok önemli katkılar sağladığı da aşikardır.
Eyvallah. Hocam isterseniz biraz bu British Council ve Goethe Enstitüsü gibi kurumların yaptığı faaliyetlerle ilgili kısaca biraz açmak istersek neler söylersiniz? Çünkü yani 1950'lerden, 1920'lerden, 40'lardan beri faaliyet yürüten kurumlar bunlar. Dolayısıyla kültürel diplomasi denilince akla ilk bunlar geliyor. Bunların kendi ülkelerinin yurt dışında tanınırlığına ilişkin yaptığı faaliyetlerle ilgili ne söylenebilir?
Şimdi şöyle söyleyeyim. Bir, bu yabancı kültür kurumları gerçekten çok erken tarihlerden itibaren bu işi yapmaya başladılar. Ve ciddi anlamda da aslında bir piyasaya dönmüş durumda bile diyebiliriz. Yani bu kültür kurumlarının bir defa yapmış olduğu en önemli işlerden bir tanesi yani o ülke ait dili yabancılara öğretmektir.
Evet.
Ve İngilizce'nin günümüzde artık lingua franca olması, global anlamda kullanılan dil olması bu sektörü tamamen ekonomik bir pazara dönüştürüyor. Ve İngiltere bu işten çok çok ciddi paralar kazanıyor. Sadece işte Cambridge Üniversitesi'nin, Oxford Üniversitesi'nin çıkarmış olduğu ne denir, telif hakkı olan İngilizce ve çok pahalı dil öğretimi kitaplarından bahsetmiyorum.
Hı hı.
Dil öğrenmek için İngiltere'ye giden ve orada işte binlerce lira harcayan birçok Türk genci de var. Bunları da yani sadece Türk değil, milyonlarca insan gidiyor ve İngiltere tam anlamıyla bundan ciddi anlamda paralar kazandığını biliyoruz. Bu tür aslında kültür enstitüleri çok ciddi bir koordinasyon içerisinde çalışmayı gerektiriyor. Yani İngiliz, ben bir ara British Council'ın strateji raporlarını okumuştum.
Hı hı.
Faaliyet raporlarını ve strateji raporlarını. Burada açıkça şunu görüyorsunuz. İngiliz kültür diplomasisi birçok öne çıkan İngiliz kurumuyla koordineli bir şekilde yürütülüyor.
Evet.
Ne gibi? British Library, meşhur İngiliz kütüphanesi ya da British Museum, çok meşhur bir müze. Ama bunun yanı sıra yine turistlerin mutlaka ziyaret ettiği Natural History Museum, Victoria and Albert Museum gibi ya da İngiliz arşivleri, The National Archives gibi, Royal Opera House gibi bir dizi, hatta bunun içerisinde üniversiteleri de kattığınızda Oxford gibi, Cambridge gibi birçok böyle kurum birlikte hareket ediyor ve bir kültürel diplomasiyi adeta nakış nakış işliyor. Dolayısıyla bunlardan tabii ki bizim de dersler almamız gerekiyor. Yani Türkiye öyle 1900'lerin ortalarında kurmadı kendi kültür enstitülerini. Daha 2007 yılında Yunus Emre Vakfı için kanun çıkarıldı ve 2009 yılından itibaren Türkiye yurt dışında kültür enstitüleri, Yunus Emre enstitüleri açmaya başladı. İsim de önemli. Çünkü Yunus Emre'nin o sevgi dilini, çok basit ama gönüllerin içlerine kadar işleyen o sevgi dilini kullanarak aslında Türkiye o gönül coğrafyasında köprüler kurmayı amaçlıyor. İnşallah ciddi mesafelerde kat edildiğini ben düşünüyorum.
Eyvallah hocam. Peki dil öğretiminin, hazır Yunus Emre Enstitüsü demişken, dil öğretiminin kültürel diplomasiye olan katkıları veya faydaları konusunda neler söylenebilir? Ki zaten Yunus Emre Enstitüsü'nün öncelikli amacı Türkçeyi öğretmek, Türk kültürünü öğretmek daha doğrusu. Türkçe de bunun içerisine bir şekilde giriyor.
Evet.
Dil öğretmenin hocam, kültürel diplomasiye sunduğu katkılar nelerdir?
Şimdi dil kültürün taşıyıcısıdır. Bunu unutmamak lazım.
Evet.
Yani bizler de aslında bir yabancı dili öğrenirken, İngilizceyi, Almancayı öğrenirken o kültürü öğreniyorsunuz. Ve İngilizce konuştuğunuzda çoğu zaman hocanız der ki İngiliz gibi düşünmeye çalışın der.
Evet.
O İngilizceyi öğrenirken İngiliz kültüründen örnek veren metinleri okursunuz. Ben unutmuyorum işte futbolun beşi İngiltere'dir diye makaleler okursunuz. Dolayısıyla dil öğretimiyle kültürel etkileşim ve kültür aktarımı arasında çok ilişkili bir durum söz konusu. Bu açıdan sizin de zikrettiğiniz gibi kültür enstitülerinin en önemli iki faaliyeti vardır. Birisi dil öğretimi, diğeri de kültür sanat faaliyetleriyle o kültürün yurt dışındaki tanıtımıdır. Türkiye bu noktada gecikmeli ve arkadan gelse de aslında son 10 yılda çok ciddi mesafe aldığını ben düşünüyorum. Yani bugün işte yabancı bir dili öğrenirken hikaye kitaplarını okursunuz ve bu hikaye kitaplarının dereceleri vardır. Başlangıç seviyesi, orta seviye, işte orta üstü, ileri seviye gibi yani hikayelerin içerisindeki kavramlar, kelimeler, fiilimsilere göre bir zorluk derecesi vardır. Bu Türkiye'de yeni yeni yapıldı. Yani Yunus Emre Enstitüsü'nün aracılığıyla yapıldı. Yani yabancılara Türkçe öğretmek gibi bir kaygımız yakın zamana kadar belki de yoktu.
Doğru.
Ama artık Türkiye'de yabancılara nasıl Türkçe öğretilir noktasında üniversitelerde master programları, doktora programları var. Bir sürü bir literatür oluştu. Hikaye kitapları yazıldı. Ve hatta bunlara yönelik bilgisayar programları, mobil programlar, uzaktan eğitim programları yapıldı. Bunlar sayesinde son 10 yılda yani yurt dışında Türkçe öğrenen insan sayısı 150 bin, 200 bin civarına yaklaştı. Ve bugün özellikle Balkanlarda bir dizi okulda Türkçe ikinci yabancı dil olarak okutuluyor. Yani Bosna Hersek'ten tutun da Romanya'ya, Polonya'ya, efendime söyleyeyim, Ürdün'e, Tunus'a kadar yerlerde Türkçenin yabancı dil olarak okutulduğu yerler var. Bunlar ortaokul ve lise çağında başlıyor hatta.
Evet.
Dolayısıyla bu Türkçenin öğretilmesi önemli bir şey. Bir yandan içerik hazırlamak, yani kitapları vesaire hazırlamak önemli. Ama diğer taraftan da bunun değerlendirmesini yapmak da çok önemli. Yani bugün hepimiz bir yerlere yurt dışında ya da yurt dışında başvururken zaman zaman İngilizce seviyenizi belirlemeniz, belgelemeniz gerekiyor. TOEFL gibi, IELTS gibi sınavlar isteniyor. Artık Türkiye'nin de böyle bir sınavı var. Türkçe dili için. TYS, Türkçe yeterlilik sınavı.
Evet.
Yurt dışında eğer diyelim ki Türk Hava Kurumu'nun acentasında çalışacaksa bir yabancı, ondan bu belgenin istenmesi gerekir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu dil öğretimi gerçekten çok kritik ve bir Türk dünyasını düşündüğümüzde 250-300 milyon insanın yaşadığı bir Türk dünyasını düşündüğümüzde hayıflandığımız şeylerden birisi de şudur, değil mi? Yani biz Türk dünyasıyla konuşurken bile yabancı dille iletişim sağlıyoruz. Yani artık bunları geçmeliyiz, aşmalıyız ve Türkçenin sadece Türkiye dünyada değil, yabancılar arasında da öğrenilen bir dil olması için gayret sarf etmeliyiz diye düşünüyorum.
Eyvallah. Hocam bir de kültür aktarımı bağlamında medyanın rolü de çok önemli. Yani belki bununla alakalı olarak televizyon dizilerinin kültürel diplomasiye sunduğu katkılarla ilgili bir program bile konuşulabilir. Çünkü özellikle 2010'lardan sonra Türk dizi sektöründeki hızlı değişim ve gelişme Arap coğrafyası başta olmak üzere Türkiye'nin küresel arenada çok ciddi şekilde tanınmasına sebep oldu. Bunu sonraya bırakacağım ama öncesinde şunu sormak isterim. Bir de eğitim ve değişim programları, burs programları var. Mesela işte YTB yurt dışından öğrenci getirip Türkiye'ye burada burslu bir şekilde okutuyor. Yahut bizim öğrencilerimiz işte Erasmus gibi programlarla yurt dışına giderek orada eğitim görüyorlar. Eğitim faaliyetlerinin, evet, öğrenci değişimi ve burs programlarının kültürel diplomasiye katkıları nelerdir hocam?
Evet. Bunların dediğiniz gibi her biri aslında ayrı bir program konusu.
Evet.
Ama hani değişim, etkileşim aslında kritik kavram dedik. Dolayısıyla eğitimde de bunu sağlamanın en önemli yolu, aracı burs programları.
Hı hı.
İşte YTB, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluğu Başkanlığı'nın vermiş olduğu bir Türkiye bursları var. Bunu yabancılara ve akraba topluluklara veriyor.
Evet.
Ve her sene yaklaşık 4500-5000 öğrenci, yabancı öğrenci Türkiye'ye getiriliyor. Ve bunlar Türkiye'de okuyarak aslında mezun olduklarında, ülkelerine döndüklerinde bir gönül köprüsü oluyorlar.
Hı hı.
Türk kültürünü, dilini öğreniyorlar. Ve bunlardan özellikle Afrika'da bakan olanlar var. Yani birçok ülkede, Türkiye'de okuyup ülkesine döndükten sonra bakan olanlar var.
Hı hı.
Bu tür programlar aslında işte Amerikan Fulbright programı, Almanların DAAT programı ya da İngiltere'nin, Avrupa Birliği'nin benzer programları söz konusu. Erasmus programı başlı başına değinilebilir. Erasmus tam anlamıyla Avrupa kıtasında o kültürel birlikteliği sağlamanın bir projesidir.
Hı hı.
Yani ben üniversitede akademisyenlik yaptığım için de çok Erasmus öğrencim de oldu. İlk yıllarda hatta Erasmus kapsamında yurt dışında okuduğunuz dersler için not bile verilmiyordu. Geçti ya da kaldı deniyordu.
Hı hı.
Niye? Çocuk not kaygısıyla gitmesin yurt dışına diye. Önemli olan aldığı not değil, o ülkeyi tanıması çünkü. Yani siz Roma'ya, Berlin'e, efendime söyleyeyim Varşova'ya gittiğinizde orayı tanımanız, bir Avrupa kültürünü görmeniz önemli diyor.
Hı hı.
Ve bunu bir şekilde Avrupa sağlamak için bu projeyi uzun süredir devam ettiriyor. Artık Türk öğrencileri de Roma'ya, Berlin'e, Varşova'ya, ben ne bileyim Londra'ya gidiyorlar. Ama maalesef biz benzer bir projeyi İslam dünyası ve Türk dünyası için çok aktif hale getiremedik. Yani Mevlana projesi var ama çok akim kaldığını düşünüyorum. Belki ikili ülkelerle bu yapılabilir.
Hı hı.
Yani ülkelerin vermiş olduğu burslar söz konusu. Bunlar genişletilebilir ama genel anlamda belki İslam İşbirliği Örgütü, belki Türk Dünyası Keneş'i aracılığıyla bu tür etkileşim ve eğitim programları yapılmalı. Yani Türkiye'de kaç tane öğrenci Semerkant, Buhara, Taşkent, nerede bunları biliyor mu? Acaba kaç tanesi ziyaret etti buraları?
Evet.
Bunlar çok çok önemli bir şey. Çünkü gördüğünüzde vizyonunuz değişiyor. Bu burs programlarını ben açıkçası çok önemsiyorum. YTB'nin de işte son 10 yıldır yapmış olduğu bu Türkiye bursları programının meyvelerini çok uzun süre sonra ben toplayacağımıza inanıyorum inşallah.
Eyvallah hocam. Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz. Keyifli bir söyleşi oldu yine.
O zaman söyleşimizi bir kitap tavsiyesiyle bitireyim o zaman.
Buyursunlar
şimdi
lütfen.
Son 2 haftadır, 3 haftadır kamu diplomasisi, yumuşak güç, sert güç gibi, kültürel diplomasi gibi konuları konuşuyoruz. Aslında diplomasinin nasıl dönüştüğünü de konuşuyoruz. Bu yıl çıkan bir kitap var. Küre Yayınları'ndan çıkan Dönüşen Diplomasi ve Türkiye başlığında bir kitap. Benim de kültürel diplomasi alanında burada bir makalem bulunuyor ama eğer dinleyicilerimiz ilgi duyuyorlarsa bu kitapta sadece kamu diplomasi, kültürel diplomasi değil, bunların yanı sıra işte sağlık diplomasi, enerji diplomasi, ekonomi diplomasi gibi birbirinden çok farklı alanlarda makaleler okuyabilirler. Buradan da bu kitabı tavsiye ederek sohbetimizi ben de tamamlamış olayım.
Eyvallah. Tekrar çok teşekkür ederiz. İnşallah önümüzdeki hafta başka bir konuyu konuşmak üzere tekrar buluşacağız hocam.
İnşallah.
Değerli dinleyicilerimiz, bir programımızın daha sonuna geldik. Erkam Radyo'da Tarihin Derinliğine Yolculuk programımızda bendeniz İbrahim Baran ve İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Ebubekir Ceylan hocamızla birlikteydiniz. Programımızda kamu diplomasisi faaliyetlerinin günümüzde nasıl uygulandığı, ne olduğu, nasıl olması gerektiğine ilişkin bir söyleşi gerçekleştirdik. İnşallah önümüzdeki hafta yeni bir konuyla huzurlarınızda olmayı umuyoruz. Önümüzdeki hafta görüşene dek Allah'a emanet olunuz efendim. Hayırlı günler diliyoruz.